Şeker.
Şeker. Dolayısıyla adımız ve olduğu için... Yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Siz kıymetli dinleyicilerimizle sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca ve Nilgün Yıldırım. Teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofonda ben Sezin Zor. 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, çoğumuz vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitaminleri doktorumuzun tavsiye ettiği miktarda kullanıyoruz. Ancak Ramazan geldiğinde kullandığımız ilaçlar ve takviyeler konusunda bazen kafa karışıklığı yaşıyor, bazen de yanlış bir şey yapmaktan korkuyoruz. Ramazan'da takviyelerimizi aksatmadan kullanabilmek için neler yapmamız gerektiği konusunda sağlıklı yaşam, fonksiyonel tıp ve fitoterapi hekimi Doktor Elif Pahsa programımızın ilk dakikalarında telefon hattımızda olacak ve detayları kendisinden alacağız. Hemen sonrasında Huzur Hayat köşemizle Hayatın Sesleri sürecek. Başkanlık vaizi Ayşe Akkoç hocamız telefon hattımızda olacak ve Ramazan ikliminde doğanın önemini konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz.
Evimizde şenlik var, yığılıplar konaklar. Evimizde şenlik var, yığılıplar konaklar. Açılıptır sofreler, düzülüptür föhreler. Gelin gelin, bugün bize. Çal çal çal. Tar keman bir hava çal çal çal çal. Bir oynak şen hava çal çal çal çal. Oynasın kaynanalar çal çal çal. Oynasın kaynatalar çal çal çal. Koy olan kız oynasın çal çal çal. Bütün meclis oynasın çal çal çal. Oynasın kaynanalar çal çal çal. Oynasın kaynatalar çal çal çal. Koy olan kız oynasın çal çal çal. Bütün meclis oynasın. Bezeniptir otağlar, yanır elvan çıraklar. Bezeniptir otağlar, yanır elvan çıraklar. Kucaklarda gül çiçek, ne etirli ne göyçek. Gelin gelin, gelin, gelin. Süze, süze. Süze süze. Çal çal çal. Tar keman bir hava çal çal çal çal. Bir oynak şen hava çal çal çal çal. Oynasın kaynanalar çal çal çal. Oynasın kaynatalar çal çal çal. Koy olan kız oynasın çal çal çal. Bütün meclis oynasın çal çal çal. Oynasın kaynanalar çal çal çal. Oynasın kaynatalar çal çal çal. Koy olan kız oynasın çal çal çal. Bütün meclis oynasın. Koy bey olan oynasın. Bütün meclis oynasın hey.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda sağlıklı yaşam, fonksiyonel tıp ve fitoterapi hekimi Doktor Elif Pahsa var. Sayın Pahsa, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz. Canlı canlı duyduk sesinizi, ne güzel. Bizim de içimiz açıldı. Konuklarımızla böyle telefonda konuşurken onların o enerjisi inanın stüdyoya kadar ulaşıyor. Her ne kadar telefonda konuşuyor olsak da bu da bizi çok mutlu ediyor.
Tabii.
Takviyeler diyoruz hep ve zaman zaman besinlerden alıyoruz elbette vücudumuzun ihtiyacı olan vitaminleri, mineralleri ama kimi zaman bu aldığımız besinler yeterli olmuyor ve takviyelere ihtiyaç duyuyoruz, ihtiyaç duymak durumunda kalıyoruz ama işte Ramazan geldiğinde işler biraz daha değişiyor. Şimdi şöyle bir şey öğrenmek istiyoruz aslında sizden. Öncelikle nedir bu takviyeler, nasıl alabiliriz dışarıdan, nelere ihtiyaç duyuyor vücudumuz, sonrasında da Ramazan'da ne gibi değişiklikler yapmamız gerekiyor, o konuyla devam edelim.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi takviye dediğimiz destek ilaçlar veya destek ürünler hani farklı isimlerde adlandırılabiliyor. Bunlar vücudumuzun ihtiyacını dışarıdan almak durumunda kaldığımız ama yiyeceklerle, besinlerle alamadığımız vitamin, mineral veya bazı diğer başka mikromoleküller dediğimiz yapıların ilaç formuna getirilmiş haliyle alınmasıdır. Şöyle ki şimdi günümüz dünyasında beslenmemiz atalarımızda olduğu kadar iyi, sağlıklı ve düzgün değil. Aynı havayı solumuyoruz. Aynı besin maddelerini toprakta yetişen işte bitkileri, sebzeleri, meyveleri tüketemiyoruz.
Ne yazık ki,
bunların gerçekten içerik kalitesi oldukça düştü. Çünkü niye? İşte toprak bozuldu. Topraktaki vitamin mineral değerleri azaldı. Bunların bitkiye geçmesi azaldı. Kullandığımız tarım ilaçları, sentetik gübreler, ekonomik anlamda daha fazla verim alabilmek için yapılan bazı uygulamalar veya bunların işte özellikle uzun ömürlü kalabilmesi için sanayide katkı maddeleriyle beraber paketlere girmesi, bunların hepsi bizim aldığımız vitamin, mineral ve mikrobesin değerlerini düşürmekte. Dolayısıyla bunları takviye etmek amacıyla bu ürünleri kullanmayı zaman zaman önerebiliyoruz. Özellikle hem hastalıklardan korunmak amacıyla, çünkü bu eksiklikler oluştuğunda biriken eksiklikler bir süre sonra bazı hastalıkların zeminini oluşturabiliyor. Hem de mevcut hastalıklarımızda tedaviye destek olarak eksikliği tamamlamak amacıyla kullanılabiliyor.
Şimdi vitaminler, mineraller ve bazı moleküller dediniz. Onları biraz daha detaylandırmanızı rica edebilir miyiz? Örneğin neler o vitaminler? Bizim tam da besinlerden almayı çok arzu ettiğimiz ama onu ne yazık ki besinlerle yeterince alamadığımız.
Evet, yani besinlerle alabildiğimiz vitaminler, mineraller çok genel tabii bir kavram, doğru söylüyorsunuz. Yani birçok besinde farklı vitamin, mineral değerleri olabiliyor. Ancak hani spesifik olarak baktığımızda tüketmekte olduğumuz meyvelerden ağırlıklı olarak C vitamini ve diğer antioksidanları alma potansiyelimiz var. Tabii bunu mevsiminde her zaman tüketmek mümkün olmayabiliyor veya bazı mevsimlerde bu meyveye, sebzeye ulaşamayabiliyoruz. Burada işte C vitamini alımımız düşüyor ya da alımın normal olmasıyla beraber hepimizin deneyimlediği bu pandemi sürecinde ihtiyacımız artabiliyor.
Evet.
Dolayısıyla bunları almak amacıyla veya güneşten faydalanarak elde ettiğimiz D vitaminini artık elde edemiyoruz ya da doğru bir şekilde güneşlenmediğimiz için veya kullandığımız koruyucu ürünler nedeniyle güneşe de yeterli düzeyde çıkmadığımızdan dolayı D vitamini eksikliğini çok sık görüyoruz. Yeni yeşil yapraklı sebzelerden ağırlıklı olarak elde edebileceğimiz bazı vitamin, mineraller var. İşte K vitamini bunlardan bir tanesi, demir, magnezyum bunlardan diğerleri sayabiliriz. Bunları da yeterli düzeyde ve doğru bir şekilde tüketilmediğinde, işte pişirme usulleri olsun veya bekleme süreleri olsun, işte market rafında vesaire gibi, bunları da yeterli düzeyde elde edemeyebiliyoruz.
Evet.
Bir diğer sorun da şu aslında, şimdi besinlerle aldığımızı ne kadar sindirebiliyoruz, ne kadar emilebiliyor, kana geçiyor. Bu da ayrı bir sorun, çünkü artık dönemimizde o kadar fazla bağırsak sorunu yaşayan birey var ki, burada bağırsak florasının bozulması, bağırsaklarımızda normal olarak bulunması gereken mikropların bozulması, zarar görmesi, azalması veya çoğalması, gereksiz çoğalması, bunların hepsi besinlerle aldığımız vitamin mineral emilimini etkileyebiliyor. Yine kullanmakta olduğumuz, sürekli kullanılan ilaçlar bazı vitamin mineral emilimini etkilemekte. Örneğin sürekli bir şeker hastalığı için ilaç kullanıyorsanız B12 emiliminiz bozulabilir. Sürekli mide koruyucu diye adlandırdığımız ilaçları kullanıyorsanız B12 emilimi etkilenecektir. Çünkü B12 mide asidinin yüksek olduğu bir ortamda emilmesi gerekir. Ancak mide asidini bozduğunuz zaman bunun emilimini sağlayamayacaksınız. Yine kolesterol düşürücü ilaçlar dediğimiz ilaçlarla beraber vücudumuzda üretilen endojen dediğimiz bir madde var. Antioksidan bir madde var. Coenzim Q10. Bunun üretimini de engelliyoruz. Dolayısıyla vücudun ihtiyacını karşılayacak düzeyde üretim yapamadığı için dışarıdan destek olarak almak zaman zaman çok fayda sağlayabiliyor. Yani gibi bunun gibi örnekleri çok arttırmak mümkün. Tabii bu durumda da hastanın veya kişinin kendi özelinde kullanması gereken vitamin, mineral ve diğer destekleri bir hekim kontrolünde belirlenmesi ve önerilmesi gerekmektedir.
Evet, bu çok önemli bir nokta. Çünkü biz çok meraklıyızdır, değil mi? Eğer arkadaşımıza, komşumuza yaradıysa bir takviye, ne kadar güzel, biz de kullanalım, bize de faydası olsun diye düşünürüz. Ama hiç düşünmeyiz ki acaba bizim kullandığımız bir ilaç var mı? Acaba o takviyeyi kullandığımızda bizim daha önce kullanmak durumunda olduğumuz ilaçlarla tepkimeye girdiğinde, bir araya geldiğinde vücudumuza zarar verir mi, vermez mi? Bunları hiç düşünmeyiz. Ona faydalı olduysa bize de oldu diye düşünürüz hep. Bu konuda ne yapmamız gerekiyor? Nasıl karar vermemiz gerekiyor alacağımız takviyelere?
Yani özellikle vitamin, mineral veya diğer takviyeler için karar verilirken tabii ki hekim gözetimi ve kontrolü ve önerisi çok değerli, çok önemli. Kendi başımıza alacağımız durumlarda da özellikle hani belki bir hekime ulaşmak güç olabilir o dönemde, şu pandemi döneminde yine aynı şekilde. O zaman eczacınızdan yardım almak, özellikle hani ilgili olan durumla ilgili neyi kullanabileceği veya kullanmakta olduğu ilaçlarla etkileşimin nasıl olabileceği bilgisini eczacınızdan da çok doğru bir şekilde alabilirsiniz diye düşünüyorum. Zaman zaman internetten de bu bilgilere ulaşmaya çalışabiliyor kişiler.
Çoğunlukla.
Evet, ama burada da doğru kaynağı seçip doğru bilgi aldığından emin olması çok önemli. Çünkü çok kirli bilgilerde dolaşabiliyor internet. Yani internet her zaman doğru bir kaynak olmayabiliyor ama hekiminiz ve eczacınız her zaman doğru bir kaynaktır.
Evet, çok haklısınız. Şimdi tabii bu konuyu biraz daha detaylandıralım istiyorum ama önce şu Ramazan ve pandemi süreci bir arada yaşıyoruz. Hem bağışıklığımızı güçlü tutmamız gerekiyor, hem de Ramazan'dan dolayı oruç tutanlar gün içinde alamadıkları takviyeyi iftarda ve sahurda almak ve o sürede iftarla sahur arasında almak durumunda kalıyorlar. Nasıl bir düzenleme yapılmalı takviyelere? Önce bu konuyu biraz detaylandıralım. Eğer vaktimiz kalırsa da yine günlük yaşam takviyeleriyle devam ederiz.
Tabii. Şimdi iftar ve sahur gibi iki tane zaman dilimi içerisinde bir yemek yeme ve takviyelerimizi ve ilaçlarımızı alabilmemiz söz konusu. Dolayısıyla bu süre içerisinde kullanmakta olduğumuz ilaçları ve yine takviyeleri belli zaman dilimlerinde toplamamız gerekiyor. Çünkü zamanımızı etkin kullanmak adına. Bu nedenle de şimdi her ilacın tabii kullanım koşulu, kullanım şartı farklıdır. Burada ilaçlar konusunda çok net bir şey söyleyemiyorum. Kimin ne kullandığına göre karar vermek gerekir ama takviye anlamında söyleyeceğimiz şeyleri genel birkaç başlık altında toplamak gerekirse sıklıkla kullanılan takviyelerden örneğin yağ bazlı ve yağda eriyen yağ molekülleriyle beraber olan vitamin mineralleri veya yağlı molekülleri daha çok tok alınmasını öneriyoruz. Çünkü emilim açısından daha avantaj sağlayacaktır. Nedir bunlar? Bir balık yağı, omega 3, Bir yine krill dediğimiz canlının yağı, krill yağı, bu da bir omega 3 kaynağıdır. Veya işte bütün deniz kaynaklı yağları top olarak alınmasını önerebilirim. Yine bunun yanında bazı kullanılmakta olan bitkisel yağlar vardır, sağlık destek amacıyla kullanılan. Bunların başında çörek otu yağı gelir. Bunun da tok olarak alınmasını önerebilirim. Yani bu tarz kullanmakta olunan yağ yapısında destekler varsa tok olarak almalısınız ki eminimi daha iyi düzeyde olsun.
Tabii bu Ramazan için değil, tüm günlük yaşam için aslında, değil mi? Yani yemekten normal zamanda
Evet. Dolayısıyla böyle bir destek kullanıyorsunuz ve oruç tutuyorsanız da bunu iftardan sonra alınması en uygunu zaman dilimi olarak. Yine yağda eriyen bir vitamin kullanıyorsanız, bu D vitamini, K vitamini, A vitamini gibi vitaminler, bunları da yine bir öğün sonrasında, yemek sonrasında, yani iftar sonrasında almak en uygunu. Tabi bu sahur da olabilir. İlla iftar olacak diye bir şey yok. Sahur da olabilir. Hani sahurunuzu yaptınız. Sonrasında bir bardak suyla desteğinizi de alabilirsiniz. Sahurda da alımı uygundur bunların. Tok olması önemli.
Evet.
Bunun dışında tabi kullanmakta olduğumuz diğer vitaminler var. Yani yağda eriyenler değil de suda eriyen vitaminler, ki bunları C vitamini, B vitamini başlığı altında toplayabiliriz. Bunların çok fazla tok olmaya gerek duymadan da alınabilmesi mümkün. Dolayısıyla iftarınızı yaptınız, aradan bir iki saat geçti, hemen sonra da olabilir, bir iki saat, üç saat geçtikten sonra da olabilir. C vitamini, B vitamini tarzı desteklerinizi bu zaman diliminde almanız mümkündür. Yine eğer bir mineral kullanıyorsanız, mineral dediğimiz şeylerde nedir? Desteklerde çinko, selenyum, magnezyum, demir ve bunun yanında sayabileceğiniz bu tarz desteklerde de kalsiyum yine. Özellikle bunları yatmadan önce veya işte iftardan bir iki saat sonra, üç saat sonra kadarlık bir zaman diliminde alınmasını öneriyoruz. Neden? Çünkü burada midenin biraz boşalmış olduğunu düşünüyoruz.
Yani tam tokluk istenmiyor bunlarda.
Evet, tam tokluk istemiyoruz. Aç olmak lazım. Çünkü midenin içeriğindeki veya bağırsaklardaki lifli yapılar bu minerallerin emilimini etkileyerek, emilimini engelleyerek dışarıya atılmasına neden oluyor. Dolayısıyla sağlıklı bir şekilde bunların emilimini iyi sağlayabilmemiz için biraz daha aç bir mideye istiyoruz. O yüzden de yatmadan önce, yani öncesinde bir iki saat bir şey yemediğiniz zaman diliminin de alınması en uygundur. Yine bunların yanında bir de belki önerebileceğim enerji artırıcı bazı destekler var. Bunlar neler? İşte malat içeren, magnezyum malat gibi destekler olabilir. Bunu gündüz alınmasını veya gündüze yakın bir zamanın diliminde alınmasını önerdiğimiz için bunu da sabah sahurdan bir yarım saat sonra, biraz erken sahur yaparak belki bir yarım saat sonra alınmasını ve koenzim Q10 moleküllerinin yine bu zaman diliminde alınmasının uygun olacağını söyleyebilirim.
Evet, o biraz hani kelimesel olarak da çok duyduğumuz ama detayını bilmediğimiz kavramlar. Çok kısa onları da anlatmanızı rica edebilir miyim? Bu magnezyum malat dediğimiz, koenzim Q10 dediğimiz.
Q10 dediğim.
Evet, neler bunlar?
Şöyle ki şimdi magnezyum mineral olarak doğada bulunan bir mineral. Bizim yani doğanın yapısındaki işte erozyonlarla, rüzgarın etkisiyle toprağa, suya geçiyor. Biz de bitkiler yoluyla alıyoruz böyle bir mineral. Ancak bitkilerin yapısında bu azaldığı için dışarıdan takviye almayı tercih ediyoruz. Bu sefer de magnezyumun emilim problemi karşımıza çıkıyor. Destek olarak aldığımızda yıllarca magnezyum oksit, hidroksit formlarında sunulmuştu destek olarak, ilaç olarak, ama bunun emiliminin düşük olduğu keşfedildi, görüldü ve son yıllarda özellikle magnezyumun amino asitlerle bağlı veya organik moleküllerle bağlı formları ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi magnezyum malat örneğin, bir tanesi magnezyum glisinat, bir diğeri magnezyum sitrat, magnezyum asetil taurinat gibi moleküller bunlar. Malat bunlardan, sitrat da belki aynı sınıfta sayılabilir ama malatın etkisi çok daha yüksektir. Emilimi güzel, iyi bir moleküldür ama kaslara çok iyi geçer. hem magnezyum hem de malat yapısı. Malatın kaslarda enerji oluşturucu etkisi de vardır. Bu nedenle gündüz bu enerjiden yararlanabilmek için gündüz alınmasını veya işte sahur söz konusu olduğunda sahurdan yarım saat önce veya yarım saat sonra alınması gibi öneriyoruz ki gün içerisinde o enerjiden kaslarımız yararlansın. Evet. Malat aslında yabancı olduğumuz bir molekül değil, elmanın yapısında bulunan bir molekül, malik asit. Yani sitrat da gene öyle, limonun yapısında bulunan sitrik asit dediğimiz moleküller. Bunlar organik moleküller ve magnezyumun emilimini de artıran moleküller beraber getirerek. O yüzden sabah öneriyoruz. Yine koenzim Q10 dediğim molekül de aslında benim çok sevdiğim bir molekül. Şöyle ki koenzim Q10 biz besinlerle, özellikle taze besinlerle alabiliyoruz ve vücudumuzda da üretiliyor. Ve hücrelerimizde ki milyarlarca hücrelerimiz var ve bu hücrelerin içerisinde binlerce mitokondri dediğimiz küçük yapılar, organeller var. Bunlar hücrenin enerjisini oluşturuyor. Hı hı. Yani her hücrenin canlı olabilmesi için bu mitokondrilerde enerji üretmesi lazım. Ancak bakıyoruz yaşlandıkça bu mitokondrilerin sayısı azalıyor, hücrenin enerji üretimi azalıyor ve hücre yapısı bozulmaya başlıyor, işlevi bozulmaya başlıyor. Aslında burada azalan şey mitokondriden öte mitokondrinin içinde bulunan enerji üreten bir zincir var. Bu zincirin yapısının bozulması. Buradaki en önemli halka da koenzim Q10 molekülü. Bu molekül zincirin yapısında enerji oluşumunda bir basamak ve bu azaldığı zaman mitokondri çalışmıyor. Yani bu bir kaskat gibi, mitokondri yeterli çalışmıyor, enerji üretmiyor, hücre yeterli enerjisiz çalışamıyor vesaire vesaire ve günün sonunda biz hastalıkla karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Dolayısıyla tüm hücrelerimiz için gerekli olan bir molekül, koenzim Q10 molekülü. Ama özellikle 30'lu yaşlardan sonra hızlı bir azalma söz konusu olduğu için, bir de emilim problemi olduğu için koenzim Q10'un aktif formunu tercih ediyoruz. Yani ubiquinol dediğimiz indirgenmiş formunu tercih ediyoruz. Bunun çok klinik çalışmaları da oldukça fazla. Şöyle ki özellikle ileri yaşlarda veya kalp yetmezliği ileri düzeyde olan kişilerde koenzim Q10 takviyesinin hastalık seyrini ve ölüm riskini azalttığına yönelik çalışmalar söz konusu. Dolayısıyla özellikle kolesterol ilacı kullananlarda, özellikle uzun süreli kas problemi olanlarda, spor yapanlarda, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi hastalıkları olanlarda mutlaka ubiquinol'ü öneriyoruz. O yüzden de bu ubiquinol'ün de enerji verici bir tarafı olduğu için sahurda tok olarak alınmasını önerebilirim.
Evet, tekrar hatırlatalım. Koenzim Q10'ların sahurda tok olarak alınması tok ya olarak. Da iftardan evet. sonra alınmasını evet. öneriyorsunuz. D vitamini için bir kez daha hatırlatma yapmanızı rica edebilir miyim? Ne zaman almamız gerekiyor?
D vitaminini özellikle tok olarak alınmasını öneriyoruz. Bu iftardan sonra veya sahurdan sonra olabilir. Evet. Tercihen hani eğer alınabiliyorsa sahurdan sonra alınmasını daha çok öneririm. Neden? Çünkü hani şunu düşünelim. Şimdi sabah uyandınız, güneşin etkisiyle beraber D vitamini ihtiyacınız da doyurulmaya hani oluşmaya başladı. Dolayısıyla sabahla güneşle örtüşen bir fizyolojimiz var bizim. Evet. D vitaminini kullanım açısından mümkünse sahurdan sonra, yani sahurunuzu ettiniz, yemeğinizi yediniz, hemen birkaç damla, kaç damla kullanıyorsanız D vitamininizi de beraberinde alın. Ondan sonra suyunuzu için diyebilirim. Burada önemli olan bir nokta da şu, D vitamini K2 vitaminiyle beraber alınmasını öneririm. Özellikle ileri yaşlardaki kişilerde, yani yine burada da belki 35-40'ı şey yapabiliriz, baz alabiliriz ama çocuklar için de, gençler için de bu önemli. Çünkü K vitamini kemiği destekleyen bir vitamin. O yüzden işte ergenlik çağına girmiş gençlerde olsun, ileri yaşlarda osteoporoz riski olan kişilerde olsun veya yetişkin dönemde kemik sağlığını korumak, kalp damar sağlığını korumak için K2 vitamininin de D vitamini ile beraber kullanılmasını öneriyoruz.
Evet, şimdi böyle birkaç vitamin var. Hani hepsini de almak istiyoruz aslında. Hepsine vücudumuzun ihtiyacı var ama bunlar bir arada çok fazla alındığında vücut ters tepki de yapabilir mi? Örneğin oruç tutan biri olsa ve sahurda işte ay ben sahurdan sonra hemen D vitaminimi alayım. Ay dur B12'mi de alayım, şunu da alayım, bunu da alayım. Bu sefer gün içinde hani susuzlukla beraber vücutta sorunlar oluşabilir mi?
Yani vitamin minerallerin ihtiyacı ve ölçüsünde ve doğru kullanıldığı zaman vücuda destek olacak ve fayda sağlayacak vitamin mineral yani amaçla kullandığımız için bunların özellikle iştahı etkileyici veya susuzluk anlamında etkileyici bir rolleri bulunmuyor.
Evet.
Böyle bir riskle karşı karşıya kalacaklarını sanmıyorum. Tabii burada çok genel konuşuyoruz. Yani kişi üzerinde de değerlendirmek
tabii,
lazım.
Muhakkak.
Ama genel olarak vitaminler, mineraller, bu tarz kullandığımız besin destekleri güvenlidir ve yan etki açısından hani risk oluşturacak sıklıkla bilinen yan etkilerle karşılaşılmamaktadır. Ama dediğim gibi yine kişisel bazda değerlendirmek lazım. Yani bağırsak florası bozuk bir kişinin, beslenme sıkıntıları yaşayan bir kişinin kullandığı mineraller yani demir, magnezyum, çinko gibi mineraller bağırsak, mide bağırsak sorunu yaratabilir örneğin.
Hı hı.
Bu konuda dikkatli olmak lazım.
Dolayısıyla yani suya da ihtiyaç tabii yani bu tür takviyeler suya da çok fazla ihtiyaç duyduğu için hani kullandıktan sonra belki o içilen su onun derişimini azaltacak ve daha mide asitinde kolay çözünmesini sağlayacak ve vücuda daha faydalı olacak belki. Ama Ramazan sürecinde susuzlukla beraber bu tür sorunları olanlar varsa ona göre hekimlerinden muhakkak yardım almaları gerektiğini öneririm. B12'yi
evet.
De tekrar detaylandıralım.
B12 evet, B12 de vücudumuz için çok gerekli olan mineraller vitaminlerden bir tanesi. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. B12 ile ilgili çok böyle gözden kaçabilen bir vitamin. Neden? Şimdi biz gidip kan tahlilimizi yaptırdığımız zaman çok geniş bir normal aralığı var B12'nin. Bu referans aralık dediğimiz
evet.
Aralıkta. Yani 200 ile 800 arasında bir normalden bahsedebiliyoruz. Ama 200 de normal, 800 de normal nasıl olur?
Nasıl olur?
Şimdi 200 civarında olan birisinin bakıyorsunuz birçok semptomu var, birçok şikayeti var. 800 olan birisinde bu semptom ve şikayetlerle karşılaşmayabiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında bizim orada bir optimum belirlememiz lazım. Bunun da 700-800'lerde olmasının, hatta binlere kadar yolu var, tutulmasının öneminden hep vurgu yapıyoruz, bahsediyoruz. Şimdi B12 neden böyle düşük seyredebiliyor? Biraz önce dediğim gibi yani beslenmeyle biz beraber B12'yi ancak hayvansal kaynaklı gıdalardan alabiliyoruz. Dolayısıyla hayvansal kaynaklı gıdaları çok tüketmiyorsanız veya vegan, vejetaryen beslenmeyi seven birisiyseniz, takip eden birisiyseniz B12 düzeyiniz düşük olma ihtimali yüksektir. Aynı zamanda mide koruyucu ilaçlar gibi, diyabet ilaçları gibi veya hipertansiyon, antikonvülsif dediğimiz işte epilepsi ilaçları gibi ilaçlarla beraber etkileşimi olabilir ve emilimi bozulabilir. Bu nedenle de kandaki seviyesi B12'nin düşer. Düştüğü zaman biz bunu nasıl şey yaparız? İşte o hani 200'lerde dediğim değerlerde normal gibi görünse de bu kişilerde işte bilinç bulanıklığı, unutkanlığın aşırı olması, hafıza problemleri, yani özellikle Türkçesini hatırlayamadım şimdi ama beyin sisi dediğimiz durumla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla B12 takviyesi alan kişilerde bunun oldukça fayda gördüğünü, oldukça rahatladığını görüyoruz. Burada sonuç alabiliyoruz yani. Yine özellikle diyabetiklerde nöropati dediğimiz ellerde, ayaklarda uyuşma ile giden durumlarda veya sinirsel problemlerde mutlaka B12 takviyesinin yapılması gerekiyor. B12 düzeyinin görülmesi, bakılması ve takviyesinin yapılması gerekiyor. Hı hı. Diyebilirim.
Gerek iğneyle gerekse takviyelerle belki. Peki yine Ramazan'a özgü olarak iftar, sahur hani ne zaman alınmasını önerirsiniz B12'nin?
B12'nin şöyle, şimdi farklı farmasötik form dediğimiz formları var. Oraya geçmeden önce aslında şunu da söylemek Buyurun. İstiyorum. B12'nin 4 farklı formu var. Şimdi bu kobalamin dediğimiz bir molekül. Bu kobalamin molekülü bir şeylerle bağlanmak zorunda vücudumuzu alırken. Bu bitkilerde de böyle, bitkilerde diyorum, hayvansal kaynaklarda da böyle. Adenokobalamin, siyanokobalamin, hidroksikobalamin ve metilkobalamin dediğimiz 4 formda. Şimdi piyasada sıklıkla B12 takviyesi veya ilaçlarına baktığımızda siyanokobalamindir. Siyanokobalamin sentetik formda bir B12'dir. Yani ilaç endüstrisinde üretilen formudur. Bunu çok tercih etmiyoruz artık günümüzde. Neden? Çünkü siyanokobalamin vücuda alındığında toksik bir maddeye dönüşüyor. Siyanidin ve kobalamin formları ikiye ayrılıyor ve siyanidin formu toksik bir madde olarak hücrelerde depolanabiliyor. O yüzden bunu istemiyoruz. Bu nedenle artık yeni nesil B12'ler mevcut eczanelerde. Bunlar da nedir? Metilkobalamin. Metilkobalamin, adenokobalamin ve hidroksikobalamin de artık bulunmaya başladı. Ama metilkobalamin özellikle kullanılması faydalı olan formu. Çünkü vücutta da aktif olarak karaciğer tarafından hem metil kullanılabiliyor hem de kobalamin B12'yi kullanabilir halde bulunuyor. Bunun farmasötik formları var dediğim gibi. İşte dil altında eriyen tabletleri ya da yutmak suretiyle alınan tabletleri. Eğer şimdi yutma yoluyla alıyorsanız bir B12 tabletini, o mide asiditesine ihtiyaç duyacak. Midenin asidik yapısına ihtiyaç duyacak. Dolayısıyla aç almanızı öneririm. Ve mide ilaçlarının bu mide ilaçlarıyla beraber kullanılmamasını öneririm. Dolayısıyla eğer iftardan, sahurdan, yani Ramazan döneminde alımından bahsedecek olursak sahurdan bir yarım saat önce veya bir saat önce almanızı önerebilirim. Ama B12 dil altı formunda kullanıyorsanız bunun yemekle herhangi bir bağımlılığı yok. İftarınızı yaptınız, yemeğinizi yediniz, oturuyorsunuz. Ondan sonra dilinizin altına bir tane B12 tabletinizi alabilirsiniz. Bu mide asidinden bağımsız olarak emiliyor. Çünkü dilin altındaki dolaşım direkt kana karışıyor. Mide asit mide bağırsak sistemine dahil olmuyor. Bu nedenle dil altı formlarını aç tok fark etmez herhangi bir zamanda alabilir.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aynen. Aslında daha pek çok soru, pek çok bilgi almak istiyoruz sizden ama ne yazık ki süremizin kısıtlı olması sebebiyle şimdilik bu kadar bilgiyle doymuş olalım. İnşallah bir başka yayında tekrar daha detaylı bu konularla ilgili bilgi sahibi olalım sizden. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Ben çok teşekkür ediyorum her zaman için dinleyicilere ulaşmak benim için de çok büyük mutluluk.
Bizim için de öyle. Sevgi ve saygılarla, sağlıkla diyelim. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın. Sağ olun. İyi günler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlıklı Yaşam Fonksiyonel Tıp ve Fitoterapi Hekimi Doktor Elif Pahsa telefon hattımızın diğer ucundaydı. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitaminleri konuştuk. Özellikle Ramazan geldiğinde kullandığımız ilaçları ve takviyeleri nasıl ve hangi süre aralığında kullanmamız gerektiği konusunda detaylı bilgiler verdi. Gerek D vitamini, gerek B12, gerek demir, omega, kalsiyum, magnezyum, çinko, selenyum ve birçoklarını kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgilerden dolayı. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
aydınlanmaz oldu sensiz geceler. Sabaha karanlık çöktü neredesin? Hasretin ok gibi bağrımı deler. Ayrılık belini büktü neredesin? Hasretin ok gibi bağrımı deler. Ayrılık belini büktü neredesin? Ey nazlı ceylanım, ey gönül sultanım, kalmadı dermanım, neredesin canım? Ey nazlı ceylanım, ey gönül sultanım, kalmadı dermanım, neredesin canım? Cefaya neylesin aşık? Yok mu merhametin, yok mu bir ışık? Yıllar hayalini yıktı neredesin? Yok mu merhametin, yok mu bir ışık? Yıllar hayalini yıktı neredesin?
Huzuru hayat. Hayatın Sesleri Huzur Hayat köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda başkanlık vaizi Ayşe Akkoç hocamız var. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Bugün Ramazan ikliminde duanın öneminden bahsedeceğiz. Aslında biz her an her saniye dua ediyoruz. Hep Yüce Yaradan'dan bir şeyler diliyoruz, öyle değil mi? Ama Ramazan'da sanki bu dualarımız biraz daha mı derinleşiyor, biraz daha mı duygusallaşıyor? O konunun detaylarını hocamıza sormak istiyoruz. Hocam, dua ne anlama geliyor, niçin dua ediyoruz diye başlayalım.
Ben tekrar dinleyenlerimizin Ramazan'ını tebrik ederek başlamak istiyorum. Dua, çağırmak, seslenmek, davet etmek, istemek, yardım talep etmek anlamlarına gelen bir terim. Ama terim olarak bu anlamının dışında çok derin bir anlamı da var. Sınırlı, sonlu ve aciz olan insanın bütün benliğiyle sınırsız, sonsuz ve kudret sahibi olan Yüce Yaratıcısına yönelip ondan istek ve dilekte bulunması, onunla arasında bir köprü ve diyalog kurması anlamına da geliyor.
Evet.
Bu anlamı dolayısıyla duayı Allah ile kurulan bağ diye kısaca tanımlayabiliriz biz.
Evet.
Dua eden insan bütün zayıflığı ve acizliği ihtiyaçları içinde yaratanına, sonsuz kudretinin ve yüceliğinin isteklerini ancak onun lütfu ve yardımıyla elde edebileceğinin bilincinde olarak el açar, gönlünü açar, ruhunu Rabbine açarak dua eder. Bu sebeple dua Allah-u Teala ile kurulan çok güçlü bir bağdır. Ona teslim oluşun bir göstergesidir. Dolayısıyla özellikle bu Ramazan günlerinde dua çok daha farklı anlamlar yüklüyor. Her türlü yalvarmayı, yakarmayı içinde barındırmakla birlikte bir acizi itiraf ediş de var. Mevsim Ramazan mevsimi olunca, ay Ramazan ayı olunca, şöyle benzetsek sanki çok tatlı olacak. Hani Nisan gelince çocuklar o havanın güzelliği ve letafetiyle tabiata koşmak, o havanın güzelliklerini koklamak, rahatlamak ister.
Evet.
Ramazan iklimi de insan ruhundaki o çocuk duygularıyla Rabbine koşmak, Rabbinden istemek ve Rabbinin rahmetinin, merhametinin çok derin olduğunu bilerek ondan yardım almak için adeta ellerini semaya açarak dua iklimiyle Rabbinin katına uçmak ister.
Evet.
Böyle de bir derinliği var duanın.
Evet değerli hocam, sevgili peygamberimiz de bu ayda dualar ederdi muhakkak. Neler söylerdi, o neler isterdi?
Peygamber Efendimizin dua dilinde sanki böyle süreklilik arz eden bir husus. Ama Hazreti Ayşe'nin mesela Kadir gecesiyle ilgili bir sorusu var. Ya Resulallah, şayet Kadir gecesine ulaşırsam nasıl dua edeyim? Hazreti Ayşe'ye verdiği cevap çok güzel. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet de demişti. Ve el açtığı zaman Allah Resulü ne isteyeyim diyenlere özellikle af ve afiyet istemelerini, bunun dünya ve ahiret için fayda sağlayacağını tavsiye ederdi. Ve Peygamber Efendimiz'in yine dilinden dökülen dualarda, iftarda ve sahurda yapılan dualarda, ibadet etmekle birlikte ibadetin kabulünün de Allah-u Teala'nın elinde olduğunu bilerek, Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, senin rızan için orucumu açıyorum diyerek orucu açmayı da tavsiye edişleri var. Sahur vaktinde yine duanın kabul edileceğini ifade eden Peygamberimiz sahur vakitlerinde de dua etmeyi tavsiye ediyordu ve dua ediyordu. O vakitlerde aslında duanın belli bir klişeleşmiş, kalıplaşmış yönüyle değil de gönlümüzden, can gönlümüzden isteyeceğimiz, isteyeceğimiz ne varsa Allah'ın yüceliğini düşünerek istemek Peygamber Efendimiz'in bir metodudur. Biz de bu metotta Rabbimizin rızasına uygun ne istiyorsak, sınır tanımadan ama ne istiyorsak, istediğimiz kapının büyüklüğünü bilerek, istediğimiz Rabbimizin en zengin olduğunu bilerek, en güçlü olduğunu bilerek ve en çok veren olduğunu bilerek istemek gerekiyor. Peygamberimiz de böyle istiyordu şüphesiz.
Evet hocam, bazen de aslında şöyle bir acizliğe kapılıyoruz. O kadar dua ettim ettim, ettiğim dua kabul olmadı zannediyoruz. Aslında şunu unutuyoruz galiba, hani her işte bir hayır olduğunu, ettiğimiz duanın belki kabul olduğunda belki bize başka bir yönden zarar getireceğinin farkında değiliz. Çünkü bilmiyoruz ki bu konuda neler söylersiniz? Hani edilen her dua kabul olur mu?
Israrla dua etmeyi Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor ama yaptığımız her dua kabul olmayabilir. Belki hayırlıdır, dünyadayken verir Allah-u Teala. Bizim için hayırsızdır, istememize rağmen vermez. Ya da Allah-u Teala bizim için çok daha büyük bir nimeti ebed aleminde verecektir. Küçücük şeyle bizi susturup oturmak istemez tabiri caizse. Onun için ebede erteler. Fakat dua ederken ısrarcı olmak gerekiyorsa, ki ısrar etmek gerekiyor, bir gün iki gün değil, belki yıllar sonra duamıza cevap bulacağız biz. Belki bugün yaptığımız duayı evlatlarımızdan, komşularımızdan, arkadaşlarımızdan gördüğümüz bir kısım güzelliklerle cevap olarak göreceğiz biz. Ülkemiz için dua edeceğiz ama belki bir sonraki kuşağın kavuşacağı çok daha güzel günler için yatırım yapıyoruz, Rabbimize yalvarıyoruz. Yani duamız her halükarda karşılık bulur, dünyada ya da ahirette. O zaman bıkmadan, usanmadan ve ben istiyorum olmuyor diye düşünmeden o boyutunu istemek gerekiyor,
evet,
Allah-u Teala'dan.
Yani aslında duanın kabul olmaması diye bir durum söz konusu değil. Dua farklı şekillerde bize geri dönüş yapabilir. Belki o duasını ettiğimiz dileğimiz her neyse o belki gerçekleşir. Ama belki de sizin de ifade ettiğiniz gibi bambaşka daha güzellikler bize ilerleyen günler gösterecek. Ama biz o an onun farkında olmadığımız için zannederiz ki o ettiğimiz dua kabul olmadı. Halbuki öyle değil. Yön değiştirdi desek belki daha doğru bir ifade.
Evet.
Peki,
aynen öyle.
Peki değerli hocam, hani biz hep içten geldiği gibi dua etmeyi siz de öneriyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de ya da hadislerde dua örnekleri var mı böyle okunan ya da söylenen?
Elbette, Kur'an-ı Kerim'de peygamber duaları var. Her bir peygamberin tanınan, ismiyle bilinen duaları var. Mesela Yunus peygamberin balığın karnındayken yaptığı, Rabbim biz seni tesbih ederim, ben nefsime şüphesiz zulmettim bilinciyle, beni bağışla diyerek derinden yaptığı dualar var mesela. Veya beş vakit namazda bütün Müslümanların namaz kılarken her bir oturuşta okuduğu Rabbena atina ve Rabbena gfirli diye başlayarak okuduğumuz, Allah'ım dünyada bize iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru şeklinde yaptığımız, işte Rabbim beni, annemi, babamı ve bütün müminleri bağışla diyerek yaptığımız dualar mesela Kur'an ayetleridir. Dua etmenin şeklini de Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'de bu örneklerle öğretir. Ve her şeyi istememiz gerektiğini Peygamber Efendimiz bize öğretir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde ifade edilen duaların dışında Peygamberimizin dilinden dökülen de pek çok dua var. Hı hı. Çok enteresan gelirdi. Çocukken ben niye Peygamberimiz acaba yaşlılığım acizliğinden Rabbim sana sığınırım derdi. O peygamber, Allah onu o yaşlılık döneminde o halleri yaşatmaz ki diye düşünürdüm. Ama peygamber bir insan aynı zamanda, evet. Bize niçin dua etmemiz gerektiğini de öğretiyor. Çünkü yaşlanan insanın vücudunun zayıfladığı, bir kısım şeylere ihtiyaç haline gelebileceği, muhtaç olabileceği şeyi o günlerden Peygamberimiz tarafından bize mesaj olarak veriliyor ve bunun için de dua edin diyor. Tembellikten, hastalıktan, acizlikten, zalimlikten, mazlum olmaktan da Peygamber Efendimiz'in ellerini açıp Allah'a sığındığı ve dua ettiği nakiller var, hadisler var. Ayetler ve hadisler bize nasıl dua etmemiz gerektiğini çok güzel ifade ediyor. Yol
gösteriyor
ediyor.
Değil mi? Evet değerli hocam. Yavaş yavaş süremizin sonlarına geliyoruz. Son cümleleriniz olarak duanın insan psikolojisine etkileri dersem neler söylersiniz?
İnsan muhtaç bir varlık. Ellerini açtığında kendisini duyan ve ihtiyacına cevap veren kainatın sahibini yanında hissetmek, insan psikolojisini olumlu etkileyen, insanı güçlü kılan bir husus. Bu sebeple biz ayetlere baktığımızda Allah-u Teala'nın dualarınız olmasa Rabbim size ne diye değer versin ki ifadesinden insanlara duayı emrettiğini, duaya çağırdığını da anlıyoruz. Dolayısıyla kendisini katına çağıran, yardım istemesi için yüreklendiren bir Rabbin huzurunda kendisini ona emanet etmesi ve isteklerini ona sunması insan psikolojisini besleyen bir şey. Ne kadar çaresiz kalsam, ne kadar aciz de olsam, bana her halükarda yardım edecek, sesimi duyan, bana her türlü yolu gösteren bir Rabbim var. O zaman dünyadaki hiçbir şey aslında üzüldüğüm kadar beni üzmemeli, evet. Psikolojisine bürünür. Bu da insanı hayatta aslında yaşam sevincine ve hayata bağlanmaya da yönlendiren bir husus. Evet. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda dua eden insanın Rabbine bağ kuran, Rabbiyle bağ kuran ve onunla sürekli bir iletişim halinde olan insanın ruhunun aslında çok mutlu olduğunu, çok güven içinde olduğunu gayet açık ve net, evet, ifade edebiliriz.
Ve huzur duyduğumuzu. Değerli, evet, hocam çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. İnşallah bu Ramazan ikliminde ettiğimiz duaların hepsinin kabul olması temennisiyle sizi sevgi ve saygılarla uğurluyoruz değerli,
amin,
hocam. Hoşçakalın.
Peygamberimizin bir cümlesini söyleyip kapatacağım inşallah Sizin Hanım. Peygamber Efendimiz salgın hastalıklardan ve bilmediğim hastalıklardan da Rabbim sana sığınırım diyordu. Ben de bu pandemi sürecinde aynı şeyleri peygamber dilinden bütün kardeşlerimiz amin desin diye söylüyorum.
Çok teşekkür
ederim. Rabbim korona musibetinden bizi kurtarsın.
Amin diyelim biz de o zaman hocam. Tüm dinleyicilerimizin sesi olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle.
Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Başkanlık Vaizi Ayşe Akkoç hocamız Huzur Hayat köşemizde bizlerle birlikteydi. Ramazan ikliminde doğanın önemini konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofonda ben Sezin Zor. Hayatın Sesleri'nde yarın yine tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.